Ayrım 26. Ankara İstiklal Mahkemesi Başkanı, savcısı, üyeleri, hukuk müşaviri, katipler beklemeden yola çıktılar. Salonlu vagonda bir masa başında toplandılar. Ek bilgiler ve ilk ifadeler bu uğursuz işin 3-4 delinin işi olmadığını gösteriyordu. Ziya Hurşit'in verdiği ilk ifadeye göre İzmit Milletvekili Şükrü, Manisa Milletvekili Abidin, Sarı Efe Edip, Baytar Rasim, eski Ankara Valisi Abdülkadir, Hafız Mehmet, Eskişehir Milletvekili Arif'in bu işle ilgileri olduğu anlaşılıyordu. Eski Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin milletvekilleri ile eski İttihatçılar karışımı bir gruptu bunlar. Ziya Hurşit'in ifadesine göre önce Ankara'da suikast yapmayı tasarlamış ama Faik Bey'in engellemesi sonucu gerçekleştirememişlerdi. Yani Terakkiperver Parti'nin önderlerinin bu uğursuz tasarıdan haberleri vardı ama hükümeti uyarmamışlardı. Neden? Olay birkaç gün gizli tutulacaktı. Sadece bakanların bilgisi olmuştu. Mahmut Esat Bey ile Mustafa Necati Bey İstanbul lokantasında yemek yiyor ve alçak sesle dertleşiyorlardı. İkisinin de yüzü gerilmişti. Mahmut Esat Bey birikmiş cerahat patladı dedi. Necati Bey onayladı. Haklısın. Melun herifler. İzmir halkı olayı öğrenince bunları linç eder. Mustafa Necati Bey 3 günde bir gazi okulunun yapımını denetlemeye gidiyordu. Öfkesini, hıncını her gün giderek yatıştırmaya çalıştı. Kontrol mühendislerinin müteahhidi, ustaları, işçileri zorluyor, azarlıyor, hızlandırıyordu. Mimar Kemalettin Bey, telaş etme dedi, hava sıcak, geç kalmayız, inşaat hızlı ilerliyor. Gazi Paşa 16 Haziran akşam üzeri İzmir'e geldi. Yine büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Suikast olayı daha kamuoyundan gizli tutuluyordu. Gazi İzmir'deki Beyaz Köşk'e indi. Eski Naim Palas. Çok sıkı bir koruma çemberine alınmıştı. Olay hakkında ayrıntılı bilgi edindi, üzgündü. Ziya Hurşit'i çağırdı. Amacı bu 3-4 kişinin arkasındaki örgütü anlamaktı. Cumhuriyet'in zarar görmesinden çekiniyordu. Ziya Hurşit'i kapatıldığı yerden çıkarıp gizlice köşkün arka kapısından içeri soktular. Ziya Hurşit'i elleri kelepçeli olarak Gazi Paşa'nın bulunduğu odaya getirdiler. 1919'da Erzurum vali vekili olan Kadı Hurşit Efendi'yi Gazi çok sevmişti. Oğlu Ziya Hurşit'i yaşını büyüterek milletvekili yapan Gazi'ydi. Şimdi bu adam uğursuz bir suikast grubunun başı olarak karşısında duruyordu. Ziya Hurşit Bey, uzun zaman beraber çalışmış değil miydik? Bir gaye uğruna çalışmadık mı? Nedir bu suikast? Hem de şebekenin elebaşısı ruhuymuşsunuz, öyle mi?
Öyle, doğrudur. Suikast yapmaya geldim ama başaramadık.
Sizden bunu beklemezdim.
Dünya beklenmedik şeylerle doludur paşam. Ne yapayım ki karşınızda bu vaziyette suçlu olarak bulunuyorum? Ne diyebilirim?
Dipnot, bu konuşmanın tutanağının bulunup bulunmadığını saptayamadım. Kitaplar bu konuşmayı Feridun Kandemir'in İzmir Suikastinin İç Yüzü adlı kitaptan aktarıyorlar. Sayfa 19. Çözüm bekleyen binlerce sorun vardı. Yurtseverler türlü çözümler üretmeye çabalıyorlardı. Bu kafaların bulabileceği tek çözüm ise ya isyan ya suikast idi. Halkı değil, iktidarda olmayı seviyorlardı. Gazi eliyle alın bunu diye işaret etti. Sarı Efe Edip İstanbul'da yakalanınca şöyle bir ifadede bulunacaktı. Suikast Terakkiperver Cumhuriyet Partisi umumi heyeti tarafından kararlaştırılmıştır. Hükümeti neden uyarmadıklarını anlamaya çalışan mahkeme, bu ifade üzerine tüm Terakkiperver Parti milletvekillerinin tutuklanmasını kararlaştırdı. Dipnot: Uğur Mumcu Gazi Paşa'ya suikast, sayfa 15. Bu ifadeyi güçlendiren başka ifadeler de var. Olayı özetleyerek aktardığım için bu ayrıntılara yer vermiyorum. Eski Terakkiperver Cumhuriyet Partisi yöneticilerinin, Kara Bekir Paşa dahil, bu suikast işini duydukları bellidir. Küçücük bir grup içinde bunu duymamak olmaz. Kara Bekir Paşa bu grubun lideridir. Bu önemli konuyu ondan sakladıkları da düşünülemez. Ama hiçbiri hükümete haber vermemiştir. Bu tutum insanı çok rahatsız ediyor, türlü kuşkulara düşürüyor. Nitekim beraat etmişlerdir ama güven vermedikleri için önde gelen birkaçı yıllarca polis tarafından izlenecektir. Hükümet Yunanistan'da bulunan Asi Ethem ve kardeşleri ile Kuşçubaşı Eşref ve kardeşi Hacı Sami grubundan bir de içerideki saltanatçı halifecilerden kuşkulanıyordu. Araştırmalar genişletildi. Asi Ethem grubundan kuşkunun haklı olduğu 1927 yılında anlaşılacaktı. Dipnot, halifecilerin de usu durmadıklarını son halife Abdülmecit Efendi'nin açıklaması doğruluyor. Kazım Karabekir Paşa'nın tutuklanması İsmet Paşa'yı çok üzdü. Derhal emir vererek paşanın serbest kalmasını sağladı. Mahkemenin tutuklamaları geniş tuttuğu düşüncesindeydi. Olayı bir zabıta olayı olarak görüyordu. Başbakanla İstiklal Mahkemesi arasında bir gerginlik oldu. Dipnot, Kılıç Ali anılarında kararlarının infazına engel olan İsmet Paşa'nın tutuklanması, hakkında soruşturma başlatılması ve durumun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne arz edilmesini kararlaştırdık diyor. Sayfa 425. İsmet Paşa anılarında bu iddiayı yalanlıyor. Bu iddianın aslı yoktur, tamamıyla uydurmadır. İsmet İnönü Hatıralar 2. Cilt Sayfa 212. Kılıç Ali'nin anılarında İsmet Paşa'ya kızgınlıktan kaynaklanan birçok şüpheli ifade var. Kızgınlığın nedeni İnönü'nün Atatürk'ün ölümünden sonra Kılıç Ali'yi siyasetten uzaklaştırmasıdır. Salih Bozok ve Kılıç Ali son anına kadar Atatürk'ün yanında kalarak vefalarını göstermişlerdi. İnönü'nün de bu vefaya vefa göstermesi doğru olurdu. Dokunulmazlıkları dolayısıyla tutuklamalara yapılan itirazları Meclis Başkanı Kazım Özalp kabul etmedi. Olayı suçüstü olarak değerlendirdi. Bu nedenle de dokunulmazlıkların kaldırılması için tatilde olan meclisi toplantıya çağırıp genel kurulun onayına başvurmadı. Bu değerlendirmenin doğru olup olmadığı hukukçular arasında tartışmalı. Gazi Paşa ile İsmet Paşa yoğun biçimde telgraflaştılar. Gazi İsmet Paşa'ya alınan ifadeleri özetleyip aktardı. İkna edemeyince daha önce her olasılığa karşı Ankara'da kalmasını doğru gördü İsmet Paşa'yı İzmir'e çağırdı. Dipnot, Telgraflar Atatürk'ün bütün eserleri 18. cilt sayfa 222-243, Uğur Mumcu Gazi Paşa'ya suikast sayfa 15-31. Ziya Hurşit Bey Gazi Paşa ile yeniden görüşmek istedi. Gazi kabul etti. Yine elleri kelepçeli olarak getirildi. Odada İzmir Valisi Kazım Dirik, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Tevfik Bıyıklıoğlu, Özel Kalem Müdürü Hayati Bey de bulundu. Bu tanıklar tutanağı imzalayacaklardı. Ziya Hurşit dedi ki, ''Dün eski arkadaşlığımızdan söz etmeniz beni çok üzdüğü için anlatacağım.'' Ben yenilik ve cumhuriyet aleyhinde değilim. Yalnız yurtseverliğim belli kişilerin tekeline alınmasına karşıyım. Ben yabana atılacak bir genç değilim. Dipnot Uğur Mumcu Gazi Paşa'ya suikast sayfa 14 dipnot 5. Tepeden tırnağa kendisiyle doluydu. Açıklamasından suikast örgütünün kendisi dışındaki ilk üç adamı belli olmuştu. Eski vali İttihatçıların silahşörlerinden Abdülkadir, eski İttihatçı ve Terakkiperver Cumhuriyet Partisi Milletvekili Şükrü ve İttihatçıların eski fedailerinden Sarı Efe Edip. Bunların arkasında kimler vardı? Hükümet suikast olayını açıklamıştı. Protesto mitingleri yapılıyor, Çankaya'ya, meclise, İzmir'e bağlılık telgrafları yağıyordu. Hele İzmirliler derin bir öfke içindeydiler. İzmir'de Gazi'ye suikasta, hiçbir İzmirlinin kabul edemeyeceği bir olaydı bu. Beyaz Köşk'ün önünden kalabalık hiç eksik olmuyordu. Gazi Paşa bir bildiri yayımlayarak millete gösterdiği sevgiden dolayı candan teşekkür etti. Dedi ki, Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan ilham alan prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılmasıyla yok olacağını sananlar çok boş beyinli zavallılardır. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak, Türk milleti uygarlık yolunda duraksamadan yürümeye devam edecektir. Dipnot Atatürk'ün bütün eserleri 18. cilt sayfa 229 özetlenmiş ve sadeleştirilmiştir. İstanbul'da mütareke günlerini bilenler, batıda Yunan, doğuda Ermeni, güneyde Fransız işgaliyle milli mücadeleyi söndürmeyi amaçlayan isyanları yaşamış olanlar, bildiriyi gözyaşlarıyla okudular, dinlediler. Bir takım insanlar memleketi o kanlı kara felaketin içinden çekip Esenliğe çıkarmış olan insanı öldürmeye yeltenmişler daha. Dünyada eşi olmayan bir nankörlüktü bu. Üzerlerine milyonla beddua yağdı. Tevkifhanenin yakınında her akşam binlerce insan toplanıyor, suikastçıları lanetliyorlardı. Küfreden de çoktu. İsmet Paşa 21 Haziran günü İzmir'e geldi. Karşılayanlar arasında İstiklal Mahkemesi savcısı, başkanı ve üyeleri de vardı. Gerginliğin Gazi Paşa'nın etkisiyle azaldığı anlaşılıyordu. İsmet Paşa savcı ve mahkeme üyeleriyle görüştü, ifadeleri okudu. Faik Günday ve Sabit Sağıroğlu'nun sorgulamalarında bulundu. Olayın telgraflarında nitelediği gibi basit bir zabıta olayı olmadığını anladı. Mahkemenin tutuklama kararının doğru olduğunu kabul etti. Dipnot Uğur Mumcu Gazi Paşa'ya suikast sayfa 32. Tutuklamalar hızlanıp genişletildi. Kazım Karabekir Paşa bir daha tutuklandı. İstanbul'da bulunan terakkiperver Cumhuriyet Partisi milletvekillerinin tümü de tutuklanarak birbirleriyle görüşmelerine izin verilmeden İzmir'e getirildiler. Doktor Adnan adı var ve Rauf Orbay Avrupa'da bulundukları için tutuklanamamışlardı. Abdülkadir Bey daha yakalanamamıştı. Mahkeme karışık karanlık ilişkiler içinde olduklarına kanaat getirdiği, gizli siyasi toplantılar yaptıklarını sapladığı, Kara Kemal ile eski Maliye Nazırı Cavit Bey'in ve bu toplantılara katılan bütün eski iddiatçılar ile ikinci gruba mensup bazı eski milletvekillerinin de tutuklanmalarını kararlaştırdı. Dipnot Kılıç Ali'nin anıları sayfa 413-422. Savcının iddianamesi için Osman Selim Kocahanoğlu. Atatürk'e kurulan pusu sayfa 172 ve devamı. Kara Kemal kaçtı. Dipnot, Gazi Paşa İsmet Paşa'ya yazdığı bir telgrafta diyor ki, güvenlik güçlerinin hiçbir yerde hiçbir başarı göstermediği sabit olmuştur. Uğur Mumcu Gazi Paşa'ya suikast sayfa 29. Ötekiler İzmir'e getirildiler. Tevkifhanede her birine ayrı odalar verildi. Türkiye'nin geleceği için hiçbirinin bir tasarısı, düşüncesi hatta hayali yoktu. Ama iktidarda gözleri vardı. İsmet Paşa Gazi ile baş başa bir konuşma yaptı. İşin tahmin ettiğinden daha geniş olduğunu kabul ettim. Sana yazmıştım, gelmen iyi oldu. Ama Terakkiperver Parti'nin başındakilerin bu işle doğrudan ilgileri bulunduğuna, tertipçi olduklarına inanmıyorum. Bunların görecekleri muamelelerin adil olmasını talep ediyorum. Gazi Paşa sinirlendi. Bu lafları niye bana söylüyorsun? Soruşturmayla yakından ilgileniyorsun da ondan. Benim hayatım ve rejimin akıbeti söz konusu olduğu için ilgileniyorum. İnsafla düşünmeni rica ederim. Şimdiye kadar ben kimin hayatıyla oynadım? Ne zaman duygularıma mağlup oldum? Hiç yasallıktan ayrıldın mı? Hele benimle ilgili konularda benden sabır, af ve hoşgörüden başka bir davranış gördün mü hiç? İsmet Paşa heyecana kapılarak haksızlık ettiğini anladı, af diledi. İstiklal Mahkemesi savcısı Necip Ali Bey'in yönetiminde yapılan soruşturma sona erdi. Yeterli bilgi ve kanıt elde edilir edilmez iddianame hazırlanıp mahkemeye sunuldu. Milli sinema salonu yeniden düzenlenmişti. Sahnede mahkeme üyeleri ve savcı, zabıt katipleri yer alacaktı. Önde sanıklar, arkada dinleyiciler. Bir bölümde basın mensuplarına ayrılmıştı. En ayrıntılı not tutanlar Ahenk gazetesinin muhabirleriydi. Yargılamayı da en geniş biçimde Ahenk yansıtacaktı. Davaya ilgi çok büyüktü. Öfkeli seyircilerin suikastçıları hırpalamalarını önlemek için geniş güvenlik önlemleri alındı. Dinleyiciler arasında hanımlar da vardı. Bütün erkeklerin başı açıktı. Yargılama 26 Haziran 1926 Cumartesi günü öğleden sonra başladı. Hava çok sıcaktı. Bütün sanıklar sırayla sanık yerine alındılar. Aralarında Terakkiperver Partisi'nin kurucusu paşalar da vardı. Sivil giyinmişlerdi. Yalnız Ziya Hurşit ve suikast ekibi kelepçeliydi. Dipnot, TRT yapımı olan Kurtuluş dizisinde yönetmen Ziya Öztan'ın bilgisi dışında bir yapım yanlışlığı olarak paşalar da bir an için kelepçeli görünüyorlar. Birinci derece suikast sanıklarının dışındaki kimse kelepçeli değildir. TRT'nin o kısacık sahneyi kesmesini dilerim. Kimliklerin saptanmasından sonra Başkan Ali Çetinkaya sözü iddianamesini açıklaması için Savcı Necip Ali Bey'e verdi. Savcı iddianameyi okudu. Olayı bütün aşamalarıyla anlatıp son güne getirdi. İfadelere, itiraflara, belgelere dayanıyordu. Sorgulamaya geçilecekti, sanıklar dışarı çıkarıldı. Mahkemenin huzurunda yalnız Ziya Hurşit kaldı. Ziya Hurşit Bey olup biten her şeyi hiçbir şeyi saklamadan şaşırtıcı bir soğukkanlılık içinde anlattı.
İzmir'e neden geldiniz?
Suikast için.
Açık olarak suikast niyetiyle geldiğinizi itiraf ediyorsunuz.
Evet, gizleyecek bir şey yok. İlk ifademde de söylemiştim. Suikast yapmak için geldik fakat başaramadık.
Maksadınız neydi?
Hükümeti devirmek.
Kimlerle işbirliği yaptınız?
Ziya Hurşit işbirliği yaptığı kimseleri, suikast planlarını anlattı. Anlattıklarının suikasta ilişkin yönlerini Laz İsmail ile Gürcü Yusuf da doğruladı. Sarı Efe edip suikast hazırlıklarını kabul etti. Ama İstanbul'a kaçarak durumu orada olduğunu öğrendiği Celal Bayar'a bildirmek istediğini ileri sürdü.
Bildirebildin mi?
Hayır.
Neden?
Olmadı. Duruşmalar kesintisiz 16 gün sürdü. Hafız Mehmet Bey olayın ilk aşamasını kabul etti, son aşamasını reddetti. Şükrü Bey, Albay Rasim Bey, Ayıcı Arif Bey, Abidin Bey, Halis Turgut Bey şiddetle reddettiler. Suikastla hiç ilgileri olmadığı konusunda direniyorlardı. Ama Ziya Hurşit ya da Laz İsmail ve Gürcü Yusuf'la ve bazı tanıklarla yüzleştirilmeleri hazin oldu, çöktüler. Sabit Sağıroğlu Şükrü Bey'in söylediklerini aktardı. Faik Bey Ankara olayını anlattı. Karabekir Paşa'nın, Rauf Bey'in, Ali Fuat Paşa'nın, Refet Paşa'nın suikast konusunu bildiklerini söyledi. Paşalar ise olay hakkında bir şey bilmediklerini söylediler. Karabekir Paşa Ankara olayını da duymadığını iddia etti. Yargılama yeni sanıklar ve tanıkların dinlenmesiyle 10 Temmuz'a kadar sürecekti. Dipnot: 1 Temmuz'da kabotaj kanunu yürürlüğe girdi. Türk limanları arasında yolcu ve eşya taşıma hakkı bundan böyle yalnız Türk vatandaşlarının olmuş, yabancıların kabotaj hakkı sona ermişti. Bu süre içinde Gazi Bornova Tarım Okulu ile Türk Ocağı'nı ziyaret etmiş, yine uygarlık veliliği yapmıştı. Her gittiği yerde coşkuyla karşılanıyordu. Suikast olayı duyulan sevgi ve saygıyı daha da çoğaltmıştı. İsmet Paşa arada Fahrettin Paşa ile birlikte İzmir ve İstanbul futbol karmalarının karşılaşmasına gitti. İzmirliler 5-4 galip geldiler. Beyaz Köşk'te Tevfik Bey gazeteci milletvekillerine ertesi gün Ankara'ya döneceklerini açıkladı. "Asımus 2 haftadır duruşmaları izliyorum, artık kararı da beklerim," dedi. Fali Rıfkı Bey "karar ne zaman açıklanabilir?" diye sordu. Asım Bey "daha savunmalar alınmadı," diye bilgi verdi. "Karar 2-3 gün sonra açıklanabilir. Ben en çok paşalara acıyorum. Tecrübesizlikleri yüzünden kurtların oyuncağı olmuşlar." Tevfik Bey kızdı. "Fethi Bey birkaç kez uyardı. Bu uyarılara kulak verselerdi bu hale düşmezlerdi." 9 Temmuz akşamı Gazi ve İsmet Paşa İzmir'den trenle ayrıldılar. Halk geçeceklerini nasıl öğrendiyse istasyonlarda, yollarda toplanmıştı. Gazi ve İsmet Paşa'yı büyük sevgi gösterileriyle karşılayıp uğurladılar. Olayın bıraktığı acıyı azalttılar. Vagonun salon bölümünde oturuyorlardı. Gazi, "biz ihtilal dönemini çoktan kapattık," dedi. "Devrimleri dahi kanunla yapıyoruz. Ama karşımızdakiler hala komitacı alışkanlıkları, darbe metotlarıyla çalışıyorlar. Her şeyin açıkça bilinmesi, kim kimdir iyi anlaşılması için ilk günden bugünlere nasıl geldiğimizi belgelere dayanarak açıklamaya, millete hesap vermeye karar verdim." Bu çok önemli bir karardı. Şimdiye kadar kimse milleti ciddiye alıp da hesap vermemişti. Önce Şeyh Said isyanı, arkasından İtalyan sorunu, kısmi seferberlikler derken suikast olayı Türkiye'ye çok zaman kaybettirmişti. Oysa bir günün bile önemi vardı. Ankara'ya iner inmez işlere sarılacaklardı. 11 Temmuz'da savcı son mütalasını bildirdi. Suikast failleri için idam istedi. Bazı sanıkların davalarının bu davadan ayrılarak Ankara'da görülmesini talep etti. Bu sanıklar Rauf Bey, Doktor Adnan Bey, Cavit Bey ve bazı eski iddiatçılardı. Paşaların ve birçok milletvekilinin de beraatini istedi. 12 Temmuz'da savunmalar dinlendi. Kimi sözlü savunma yaptı, kimi yazılı. Beraati istenenler savunma yapmadılar. 13 Temmuz günü saat 13'te kapılar açıldı. Dinleyiciler salonu doldurdular. Zabıt katipleri ve basın mensupları yerlerine geçtiler. Sanıklar sağ yandaki kapıdan içeri alındılar. Haklarında idam cezası istenilenler getirilmemişlerdi. Paşalar ön sıraya oturdular. Dakikalar saat kadar uzuyordu. Mahkeme kurulu 13.30'da yerini aldı. Başkan Ali Çetinkaya kararın gerekçe kısmını bir zabıt katibine okuttu. Hüküm kısmına gelince, "Hüküm okunacaktır, lütfen ayağa kalkınız," dedi. Bütün sanıklar, dinleyiciler, görevliler ayağa kalktılar. Hüküm okundu. Paşalar ve milletvekillerinin çoğu beraat etmiş, bazıları hapse mahkum olmuş, bir kısmının davasının Ankara'ya bırakılması kabul edilmiş, idam cezasına çarptırılanlar açıklanmıştı. Bunlar Ziya Hurşit, Şükrü Bey, Abdülkadir Bey, Laz İsmail, Gürcü Yusuf, Çopur Hilmi, Sarı Efe Edip, Rüştü Paşa, Hafız Mehmet Bey, İsmail Can Polat Bey, Ayıcı Arif Bey, Baytar Rasim Bey, Halis Turgut Bey, Abidin Bey ve Kara Kemal Bey'di. Kararın okunması bitince büyük bir alkış koptu. Kimi uğursuz suikast sanıkları hakkında verilen idam kararlarını, kimi paşaların ve arkadaşlarının beraatini alkışlıyordu, belli değildi. Dipnot: paşalar mahkum edilmesin diye silahlarını kuşanmış subayların salonu doldurduğu, bir uçağın paşaların beraatini isteyen bildiriler attığı gibi söylentiler var. Bunlar doğru değildir, çocukça yakıştırmalardır. Ali Fuat Paşa ile Fahrettin Altay Paşa'nın anılarında böyle bir bilgi yok. Olsa Ali Fuat Paşa kim bilir nasıl ballandırarak yazardı. Fahrettin Paşa da anlatırdı. Anılarını okuyanlar böyle olayları saklamadığını iyi bilirler. Böyle silahlı, disiplin dışı tavrı hiçbir yönetim hoş görmez. Beraat edenler hemen salıverildiler. Ankara'da yargılanacak olanlar yola çıkarıldı. İdam kararları o gece yarısı yerine getirildi. Kaçak Abdülkadir ve Kara Kemal aranıyorlardı. Dipnot: kaçak Kara Kemal yakalanacağını anlayınca intihar eder. 27 Temmuz. Eski Ankara valisi Abdülkadir Bulgaristan'a kaçmak isterken Trakya sınırında yakalanacak. 19 Ağustos yargılanacak, idama mahkum edilecektir. 20 Temmuz 1926 günü İstanbul Tıp Fakültesi'nde diploma töreni vardı. Törene yalnız yöneticiler, hocalar ve öğrenciler değil, Sağlık Bakanı Doktor Refik Saydam, vali, bazı İstanbul milletvekilleri, komutanlar, çok sayıda da gazeteci katılmıştı. Günün olağanüstü bir özelliği olduğu belliydi. Tören acı yurt gerçeklerinin de açıklandığı heyecan verici konuşmalarla başladı. Her doktor Türkiye için çok büyük bir kazançtı. Cumhuriyet doktor, öğretmen, subay, teknik adam, sanatçı, hakim ve sanayicileri baş tacı ediyordu. Önce alkışlar içinde tıp fakültesine bitiren doktorların diplomaları verildi. Sonra diş doktorlarının diplomalarının verilmesine geçildi. Mezun olan diş doktorları sırayla diplomalarını almaya başladılar. Sırası gelen bir öğrenci daha diplomasını almak için ilerledi. Alkışlar çok şiddetlendi, birçok kişi ayağa kalktı. Günü olağanüstü yapan olay buydu. İlk hanım diş doktoru Şaziye Yusuf Hanım beyaz gömleğiyle diplomasını aldı. Bir doktor için en büyük üniforma, en değerli giysi beyaz gömlekti. İlkler dönemi başlamış sürüyordu. Bütün meslek alanları kadınlara açıktı artık. Derme çatma spor alanlarında atlet kızlar koşuyorlardı. Hükümet doktorlarının işleri başlarından aşkındı. Resmi işleri yapıyor, Ankara'dan gelen binlerce broşürün, kitapçıkların dağıtılmasını sağlıyor, hasta bakıyor, sonra da varsa bir iki doktoru, gittikleri yerde küçük bir bataklık varsa belediye fen memurunu alıp at sırtında nahiyelere, köylere gidiyorlardı. Halkı toplayıp hijyen kurallarını, yaygın salgın hastalıklardan korunmayı anlatıyorlardı. Açık, sade halk diliyle. İşin en basitinden el ayak yıkamadan başlıyorlardı. Ağız temizliğini öğretmeye çalışıyorlardı. Aralarında ebe varsa o da kadınları bir evde toplayıp gebelikle, doğumla, çocuk bakımıyla, temizlikle ilgili doğru bilgiler vermeye çalışıyor, soruları yanıtlıyor, bilmiyorsa doktorlara sorup öğreniyor, gelip köylü hanımlara anlatıyordu. Ebe yoksa bir kadın öğretmenle gidiyorlardı. Öğretmen de yoksa zavallı kadınlarla ilgilenilmiyordu. Doktorlar erkek hastalara bakıyorlardı. Kadın hastaların derdini ebe ya da öğretmen hanım dinliyor, doktorlardan aldığı bilgiyi kadınlara, kocalarına iletiyordu. Kadınların doktorlara görünmesi, muayene olması dine aykırı sayılıyordu daha. Bunu aşmak zaman alacaktı. İlaç ve sabun dağıtıyorlardı. Sabunu ilk kez gören çok köy vardı. Yoksulluk ve bilgisizlik genç görevlilerin gözlerini yaşartıyordu. Fen memuru gittikleri ilk köyde muhtara, köy kuruluna, askerlik yapmış köylülere bataklığın nasıl kurutulabileceğini anlatmış, sözünü şöyle bağlamıştı. Bu bataklık, sazlık, bu pis sular sivrisineğin, yani sıtmanın sarayı, konağı, has bahçesi. Kurutun, kurutursanız köyünüz, köylünüz, bebeleriniz kurtulacak. Haydi ağlar, gayret! Orta ve büyük bataklıklarla devlet başa çıkmaya çabalıyordu. 2 Ağustos 1926'da suikast davasının ikinci bölümü Ankara'da başladı. Sanıklar arasında Rauf Bey, Doktor Adnan Bey, Cavit Bey, Doktor Nazım ve eski iddiatçılar vardı. Bu aşamada sayıları 21'di. Dava süresince bu sayı daha da artacaktı. Yurt dışında olan Rauf Bey ve Doktor Adnan Bey mahkemenin çağrısına uymamış yurda dönmemişlerdi. Salon her gün tıklım tıklım doluyordu. Savcı iddianameyi okudu. Dipnot iddianame için Osman Selim Kocahanoğlu, Atatürk'e kurulan pusu sayfa 481. Sanıkların bazılarını suikastla ilgili görüyor, gizli siyasi etkinliklerde bulunduklarını iddia ediyordu. Cavit Bey'in evinde yapılan aramada günlüğü ele geçirilmişti. Günlüğü Cavit Bey'in Cumhuriyet yönetiminin hiçbir etkinliğini desteklemediğini, kin kusluğunu gösteriyordu. O kadar ki şapkayı bahane ederek halkı kışkırtma olaylarını bile onaylamaktaydı. Dava 26 Ağustos'a kadar sürdü. Dipnot: Osman Selim Kocahanoğlu, Atatürk'e kurulan pusu sayfa 134. Cavit Bey'in Değişmez Partisi'nin adı İttihat, Birlik ve Terakki, İlericilik. Ama birliğe yardımcı olmuyor. Her yeniliği, ileri hamleyi eleştiriyor. Militan iddiatçılar böyle. Feridun Kandemir'in İzmir Suikastinin İç Yüzü adlı kitabı bu konuda yazılmış taraflı, maksatlı kitapların ilkidir. Bu nedenle kaynaklar arasına almadım. Gazi Çalışma Odası'nda nutuğu yazdırmaya başlayacaktı. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir görevli Gazi'nin söylediklerini yazmak için gelmişti. Kravatlı ve ceketliydi. Gazi'nin huzurunda olmanın heyecanı içinde terliyordu. Gazi yazlık giyinmişti. Masanın, sehpanın üzerinde, koltuklarda, iskemlelerde, milli mücadele ve cumhuriyet dönemiyle ilgili birçok dosya, belge vardı. Gezinerek giriş cümlesini yazdırmıştı, caydı. Hayır, o cümleyi sileniz. Şöyle başlayalım. 1919 Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Vaziyet ve manzarayı umumiye, Osmanlı Devleti'nin dahil bulunduğu grup harbi umumide mağlup olmuş. Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş. Bu çalışma her uygun zamanda devam edecekti. Gelen katipler Gazi'nin hızına, direncine ayak uyduramadıkları için sık sık değişiyorlardı. Yorgunluktan bayılan olmuştu. Ama Gazi bütün gün dolaşa düşüne yazdırdığı halde hiç yorgunluk belirtisi göstermeden yazdıklarını akşam sofrada arkadaşlarına okuyor, okutuyor, görüşlerini alıyordu. Çoğu bu olayların bazı bölümlerinin tanığıydı. Bir akşam milli mücadele döneminde Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Rauf Bey, Refet Paşa gibi Gazi'nin yanında yer alan öncülerin, Cumhuriyet'in ilanından sonra Gazi'yi terk edip gelenekçilerin safında yer almaları konusu açıldı. Gazi dedi ki, "Milli mücadele dönemindeki hizmetleri inkar edilemez. Bölünmemek için her nazlarını çektim. Bunu yazmaya başladığım kitabı okuyunca daha iyi anlayacaksınız. Beni terk etmediler. Geniş anlamıyla çağdaşlaşmayı, kısacası kurtuluş yolunu, bu büyük kurtarıcı ideali terk ettiler. İhtilalin çocuklarını yediği hakkında bir söz vardır. Bu sözü bu eski arkadaşlarımız içinde kullananlar varmış. Size gerçeği hatırlatmak isterim. İhtilal çocuklarını yemedi. Çocuklarından birkaçı ihtilali yemek istiyordu, izin vermedik. Olayın özeti budur. Dipnot, Atatürk'ün nutuğundan yararlanarak serbest özetleme. Bu arkadaşlardan ikisi Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele yeniden Atatürk'e sokulacak, milletvekili olacaklardır. Her ikisinin de af dilediklerini tahmin etmek zor değildir. Atatürk kin tutmayan bir insandı. Atatürk Hasan Rıza Soya diyor ki, özet, ben hakikat bütün çıplaklığı ile meydana çıktıktan sonra bu çirkin ve namerçe teşebbüste uzaktan yakından ilgili olanların lehlerine bir müdahalede bulunmak niyetindeydim. Memleket ve cihan umumi efkarında beliren tiksinti ve nefret duyguları onlar için kafi cezaydı. Fakat başta Rauf Bey ve İzmit Milletvekili Şükrü Bey olmak üzere bazı sanıklar hadisenin muhaliflerimizi, yani kendilerini bertaraf etmek için tarafımızdan tertip edildiği, silah kullanma görevini üzerlerine alanların, Ziya Hurşit ve diğerleri, bizim adamlarımız olduğu gibi bir takım ima ve hatta açık iddialarda bulundular. Anlaşılıyordu ki memlekette ve cihanda böyle bir hava yaratılmak isteniyordu. Bu durum karşısında tarafımdan yapılacak bir müdahale bu çeşit ima ve iddiaları teyit eder mahiyette olacaktı. İster istemez bu niyetimden vazgeçtim, işi tabii akışına bıraktım. Yalnız komutanları vermedim. Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, 1. Cilt, sayfa 375.